Ayrım 8, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 97. 1354, Arlington, Virginia. Painter Crowe gümüş rengi Mercedes, S500 sedanın arka koltuğuna oturdu. Araba Dallas havaalanından sonra çıktı, Interstate 66'da yağ gibi kayıyordu. Doğuya, Washington'a doğru gidiyorlardı ama o kadar uzağa gitmeyeceklerdi. Bir defans oyuncusununki gibi vücudu olan suskun şoför Arlington'da sinyal verip Globe çıkışından saptı. Yarım mil uzaktaki Siyapt merkezine gelmiş sayılırlardı. Painter saatine baktı. Yalnızca birkaç saat önce Connecticut'ta son 5 yıldır güvendiği ortağıyla yüzleşiyordu. Düşünceleri Cassandra'dan uzak duruyor ama bu acı veren konunun etrafında dönüp duruyordu. Özel kuvvetlerden aynı zamanda seçilmişlerdi. Painter, Navy Seals'tan, dipnot Amerikan donanmasının hava, deniz ve kara kuvvetlerinde görev alan özel birimi. Cassandra ise Army Rangers'tan, dipnot Amerikan ordusunun özel bir birimi. Siyapt onları organizasyon içindeki kod adı Sigma gücü olan yeni ve çok gizli bir ekip için seçmişti. Siyapt'taki çoğu kişinin bu ekibin varlığından haberi yoktu. Yeni araştırma ve teknolojileri elde etmek veya korumak için çok riskli durumlara gönderilen, teknik açıdan eğitimli gizli askeri ekipten oluşan Sigma'nın amacı araştırıp ele geçirmekti. Delta gücü antiterörist ekip olarak kurulmuşken, Sigma Birleşik Devletler'in teknolojik üstünlüğünü korumak ve sürdürmek için kurulmuştu. Ne pahasına olursa olsun. Ve şimdi merkeze çağrılıyordu. Yeni bir görev söz konusu olmalıydı ama bu aciliyet niyeydi? Araba Kuzey Fairfax yolundan inip park yerine girdi. Çok sayıda güvenlik önleminden geçtikten sonra boş bir park yerine girdiler. Geniş göğüslü ve ifadesiz suratlı başka bir adam öne çıkıp kapıyı açtı.
''Beni takip edin binbaşı Crowe.''
Painter ana binaya sokulup direktörün ofis suitine kadar kendisine eşlik edildi. Adam geldiğini bildirmek için yanından ayrılırken ona beklemesini söyledi. Painter kapalı kapıya baktı. Amiral yardımcısı Tony Rector, Painter'ın görevde olduğu süre boyunca Siyapt'ın başındaydı. Ondan önce de Siyapt'ın bilgi toplama kanadı olan istihbarat ofisinin başıydı. 11 Eylül'den sonra bu birim bilgisayar ağlarında terörist planları, aktiviteleri ve para akışını izlemede kritik bir öneme sahip olmuştu. Amiral'in zekası, uzmanlığı ve tarafsız yönetimi ona Siyapt'ın direktörlüğünü kazandırmıştı. Kapı açıldı. Painter'a eşlik eden adam onu çağırdı. Kenara çekilip geçmesine izin verdi. Kapı Painter'ın arkasından kapandı. Oda koyu maun lambrilerle kaplıydı ve havada belli belirsiz bir pipo tütünü kokusu vardı. Ona uyan maun masa ortada duruyordu. Masada oturan Tony Kaplan Rector elini sıkmak için kalktı. İri yarı bir adamdı ama şişman değildi. Bir zamanlar sıkı olan kasları 60'ını geçince biraz gevşemişti. Ama bu adamın yumuşak tek yeri etleriydi. Gözleri mavi elmas gibi, saçları parlak ve gümüş rengiydi. Painter'ın elini sıkan eli demir gibiydi. Ona iki deri koltuktan birini işaret etti.
Otur, Dr. McKnight'ı aradım, o da bize katılacak.
Doktor Sean McKnight, Sigma'nın kurucusu ve direktörü olup Painter'ın üstüydü. Eski bir Navy SEAL olan McKnight, fizik ve bilgi teknolojisinde doktora yapmıştı. Eğer Doktor McKnight oraya çağrıldıysa bütün koca çocuklar oyuna gelecek demekti. Burada olan her neyse çok önemli olmalıydı. Konunun ne olduğunu sorabilir miyim efendim? Amiral kendi koltuğuna yerleşti.
Connecticut'ta biraz tatsızlık olduğunu duydum dedi sorudan kaçarak. İleri teknoloji ofisindeki çocuklar o casusun bilgisayar çantasının teslim edilmesini bekliyorlar. Umarım plazma silahlarının verilerini geri alabiliriz.
Üzgünüm, ben şifreyi almayı başaramadım. Amiral Rector omuz silkti.
En azından Çinliler ele geçiremedi. Karşılaştığın onca şey düşünülürse iyi iş çıkardın.
Painter eski ortağını sormayı erteledi. Cassandra büyük olasılıkla sorgulanmak için güvenli bir yere götürülüyordu. Oradan da kim bilir nereye. Guantanamo körfezi, Fort Leavenworth ya da başka bir askeri hapishaneye olabilirdi. Bu artık onu ilgilendirmiyordu. Ama yine de göğsünde bir yer zonkluyordu.
Bunun nedeninin yalnızca hazımsızlık olduğunu umdu. Cassandra'nın kaderine üzülmek için bir nedeni yoktu. Soruna gelince diye devam etti amiral, onu yeniden konuya çekerek, savunma bilimleri ofisi bir şeye dikkatimizi çekti. Dün gece British Museum'da bir patlama olmuş. Painter başını salladı, yolda CNN'i dinlemişti. Yıldırım düşmüş. Öyle rapor ediliyor. Painter amiralin sesindeki inkarı fark edip biraz daha dikleşti. Daha bir şey soramadan kapı açıldı. Doktor Sean McKnight zorlukla bastırılan bir fırtına gibi odaya girdi. Buraya kadar koşmuş gibi yüzü kızarmış, alnı nemlenmişti. Doğrulandı dedi hemen amirale bakarak. Amiral Rector başıyla olayladı. Otur öyleyse, fazla zamanımız yok. Patronu geriye kalan deri koltuğa otururken Painter ona baktı. McKnight özel projeler ofisinin direktörü olarak aldığı gizli bir görev dahil olmak üzere 22 yıldır SIAP'ta çalışıyordu. İlk özel projelerinden biri Sigma gücünü kurmaktı. Hem teknolojiyi bilen hem de askeri eğitim almış bir ajan ekibi hayal ediyor, buna beyin ve kas gücü diyordu. Ekibi gizli teknolojileri güvence altına alıp korumak için bir cerrah titizliğiyle çalışacaktı. Sonuçta Sigma gücü ortaya çıkmıştı. Painter işe alınan ilk ajanlardan biri olmuştu. Irak'taki bir operasyon sırasında kırık bacağına tahammül ettikten sonra McKnight tarafından şahsen seçilmişti. Painter iyileşirken McKnight ona bedeni gibi zihnini de geliştirmeyi öğretmiş, onu Navy SEAL olmak için aldığı BAT eğitiminden daha zorlu olan akademik bir kampa yerleştirmişti. Dipnot BAT, Amerikan ordusunda verilen bir tür sualtı eğitimi. Evrende Painter'ın McKnight'tan daha fazla saygı duyduğu kimse yoktu. Şimdi onu bu kadar sarsılmış görmek. McKnight koltuğun kenarına ilişip sırtını dikleştirdi. Şu anda üzerinde olan kömür rengi takım elbisesiyle uyumuş gibiydi. Gözleri endişeyle kırışmış, dudakları gerilmiş, kum grisi saçları dağılmıştı. Şu anda 55 yaşını çok rahat gösteriyordu. Bir şeylerin ters gittiği belliydi. Amiral Rector masasındaki plazma monitörü Painter'a çevirdi.
''Binbaşı Crow, önce bu filmi izlemelisin.''
Painter bazı cevapları bulmaya hazırlanırken ekrana yaklaştı. Monitörde siyah beyaz bir görüntü belirdi.
''Bu British Museum'un güvenlik kamerası.''
Video dönerken Painter sessizce oturmaya devam etti. Ekranda beliren bir güvenlik görevlisi bir galeriye giriyordu. Film fazla uzun sürmüyordu. Patlamayla sona erip ekran beyaza dönerken Painter arkasına yaslandı. İki adam onu inceliyordu.
''O parlak küre'' dedi yavaşça. ''Eğer yanılmıyorsam yıldırım küresiydi.''
''Öyle'' dedi Amiral Rector.
Londra'daki savunma bilimleri ofisinde görevli iki araştırmacının dikkatini çeken şey de bu değerlendirme oldu. Yıldırım küresi daha önce hiç filme alınmamıştı.
Ya da bu kadar yıkıcı olmamıştı diye ekledi Doktor McKnight.
Painter Sigma gücündeki elektrik mühendisliği eğitimi sırasında aldığı bir dersi hatırladı. Yıldırım küresinin antik Yunan dönemlerinde birkaç yerde görüldüğü bildiriliyordu. Nadir görülmesi onu gizemli hale getiriyordu. Oluşumuyla ilgili kuramlar, fırtına sırasında havada oluşan iyonlaşmanın neden olduğu serbest dolaşan plazmadan, yıldırım yere düştükten sonra topraktan, silikon dioksitin buharlaşmasına kadar değişiyordu.
''Peki British Museum'da ne oldu?'' diye sordu Painter.
''Olan şu.''
Amiral Rector masasının çekmecesinden bir şey çıkarıp sümenin üstüne koydu. Nesne softball topu büyüklüğünde kararmış bir taş parçasına benziyordu.
''Bu sabah askeri jetle getirttik.''
''Ne bu?''
Amiral alması için işaret etti. Painter nesneyi eline alınca garip biçimde ağır olduğunu gördü. Taş değildi, kurşun olabilecek kadar yoğun görünüyordu.
''Meteorik demir'' diye açıkladı Doktor McKnight.
''Bir dakika önce patladığını gördüğün objeden alınan bir örnek.''
Painter parçayı kasaya bıraktı. ''Anlamıyorum. Yani patlamaya yıldırım küresinin değil de meteorun neden olduğunu mu söylüyorsunuz?''
''Hem evet hem hayır'' diye cevap verdi McKnight şifreli bir şekilde. ''Rusya'daki Tunguska patlaması hakkında ne biliyorsun?'' diye sordu Rektör.
Konudaki ani sapma Painter'ı hazırlıksız yakaladı. Eski tarihi hatırlamaya çalışırken aldığındaki çizgiler derinleşti. Fazla bir şey bilmiyorum. 1908'de Sibirya civarında bir yere bir meteor düşüp büyük bir patlamaya neden olmuştu. Rector arkasına yaslandı. Büyük durumu biraz hafife almak oluyor. Patlama 40 millik alandaki bir ormanı yok etti. Rhode Island'ın yarısı kadar bir alandı bu. 2000 atom bombasına yakın bir enerji açığa çıkardı. 400 mil uzaktaki atlar yere devrildi. Bu yüzden büyük sözcü o patlamanın ölçüsünü tam olarak vermiyor.
Başka etkileri de oldu dedi McKnight. Manyetik fırtına 600 millik bir girdap oluşturdu. Sonraki günler boyunca toz miktarı yüzünden geceleri gökyüzü bir gazete okunacak kadar aydınlık kaldı. EM akımı dünyanın yarısına kadar yayıldı.
Tanrım diye mırıldandı Painter.
Patlamaya yüzlerce mil uzaktan tanık olanlar gökyüzünde yanar döner renklerde kuyruğu olan güneş kadar parlak bir ışık gördüklerini bildirdiler.
Meteor dedi Painter.
Amiral Rector başını iki yana salladı. Bir teori böyleydi. Küçük bir gezegen veya kuyruklu yıldız. Ama bu teorinin birkaç problemli yanı vardı. Birincisi hiçbir meteor parçası bulunamadı. Hatta iridyum tozu bile.
Karbonlu meteorlar genellikle iridyumlu parmak izleri bırakırlar dedi McKnight. Ama Tunguska'da böyle bir bulguya rastlanmadı.
Ve bir krater de yoktu diye ekledi amiral.
McKnight başını sallayarak onayladı. Patlamanın şiddeti 40 megatondu. Ondan önce böyle bir güce yaklaşan son meteor 50 bin yıl önce Arizona'ya çarpmıştı. Ve o yalnızca 3 megaton gücünde, yani Tunguska'nın çok küçük bir örneğiydi. Ama orada 1 mil genişliğinde, 500 feet derinliğinde devasa bir krater oluşmuştu. O zaman neden Tunguska'da bir krater oluşmamıştı? Özellikle de biz ağaçların dışa doğru radyal biçimde devrilmesi yüzünden patlamanın merkezini bu kadar net bir şekilde biliyorken.
Painter'ın buna verecek bir cevabı yoktu ya da zihnindeki soruya.
Bütün bunların British Museum'daki patlamayla ne ilgisi vardı?
McKnight devam etti.
Patlamadan beri bölgede görülen ilginç biyolojik değişiklikler doğdu. Belirli tür eğrelti otlarının büyümesinde hızlanma, mutasyon oranında artış, çam ağaçlarının tohumlarında ve iğnelerinde, hatta karınca nüfusunda genetik anomaliler. Ve insanlar da bu etkilerden kaçamadı. Bölgedeki yerli Evenk kabilelerinin eraş kan faktörlerinde anomaliler görüldü. Bütün bunların hepsi kaynağı büyük olasılıkla gama olan radyasyona maruz kalmanın göstergeleriydi.
Painter zihnini kratersiz patlama, sıra dışı atmosferik etkiler ve gama radyasyonu konularının etrafında toparlamaya çalıştı.
Peki bütün bunlara neden olan şey neydi?
Amiral Rector cevap verdi.
Oldukça küçük bir şey, 3,5 kilo civarında.
Bu mümkün değil deyiverdi Painter.
Amiral omuz silkti. Eğer sıradan bir madde olsaydı...
Gizem havada uzun süre asılı kaldı. Sonunda Doktor McKnight konuştu.
1995 itibarıyla en yeni araştırmalar Tunguska'ya çarpan şeyin gerçekten bir meteor olduğunu iddia ediyor. Ama antimaddeden oluşan bir meteor.
Painter'ın gözleri irileşti. Antimadde mi?
Şimdi bu toplantıya neden çağrıldığını anlıyordu. Çoğu insan antimaddeyi bilim kurgu alanının bir konusu olarak görürken, son 10 yılda laboratuvarlarda antimadde parçacıklarının üretilmesiyle gerçek haline gelmişti. Cenova, İsviçre'deki CERN laboratuvarları bu araştırmaya öncülük ediyordu. Laboratuvar yer altında düşük enerjili antiproton halkası kullanarak 20 yıla yakın bir süredir antimadde üretiyordu. Ama bugüne kadar CERN tarafından bütün yıl üretilen antiproton yalnızca bir ampulü birkaç dakika yakmaya yetecek kadar enerji sağlıyordu.
Yine de antimadde ilginç bir konuydu. Tek bir gram antimadde bir atom bombasına eşdeğer enerji üretiyordu. Tabii önce birisinin ucuz, kolayca ulaşılacak bir antimadde kaynağı bulması gerekiyordu ve bu da mümkün değildi. Painter, Amiral Rector'ın masasında duran meteorik demir kitlesine baktı. Yerkürenin yukarı atmosferini sürekli olarak kozmik ışınlarda bulunan antimadde parçacıklarının bombardımanına maruz kaldığını biliyordu. Ama atmosferle karşılaştıklarında hemen yok oluyorlardı. uzay boşluğunda büyük patlamadan kalmış, antimaddeden oluşan küçük gezegenlerin veya kuyruklu yıldızların bulunduğu varsayılıyordu. Painter zihnindeki bazı noktaları birleştirmeye başladı. British Museum'daki patlama? Patlayan galerideki döküntünün bir kısmını test ettik, dedi McKnight. Metal ve tahta parçası. Painter patronunun içeri girerken söylediği bir şeyi hatırladı. Doğrulandı. Midesinin ortasına soğuk bir yumru oturmuş gibi oldu. McKnight devam etti. Patlamada ortaya saçılan döküntünün bir kısmında Tungusta'dakine uyan düşük seviyede radyasyon bulunuyor.
Yani British Museum'daki patlamaya antimadde imhasının yol açtığını mı söylüyorsunuz?
Amiral Rector parçayı parmağıyla ileri geri oynattı.
Elbette hayır, bu sıradan bir meteorik demir, daha fazlası değil.
Öyleyse anlamıyorum. McKnight söze girdi. Radyasyonu görmezden gelemeyiz. Rastgele olamayacak kadar kesin. Bir şeyler olmuş. Yapılabilecek tek açıklama meteorun içinde bir şekilde antimadde bulunduğu ve bu antimaddenin bilinmeyen stabilize bir formda olduğu şeklinde olabilir. Yıldırım küresinin neden olduğu elektrik akımı dengesini bozdu ve sonuçtaki patlamaya neden olan bir şelale etkisi yarattı. Var olan antimadde de patlama sırasında tükendi.
''Geride bu kabuğu bıraktı.'' dedi amiral taşı dürterek.
Odaya bir sessizlik çöktü. İma edilen şeyin büyüklüğü inanılmazdı. Amiral Rector demir parçasını aldı.
''Eğer haklıysak bunun büyüklüğünü düşünebiliyor musun? Neredeyse sınırsız bir gücün kaynağı. Bunun nasıl mümkün olduğuna dair bir ipucu varsa ya da daha iyisi bir numune başka ellere geçmemeli.''
Painter başını salladığını sonradan fark etti. Peki bir sonraki adım ne olacak? Amiral Rector ona kararlı bir şekilde baktı.
Bu bağlantının sızmasına izin veremeyiz, müttefiklerimize bile. Bir sürü ağız, bir sürü kulağa bağlı.
Devam etmesi için Dr. McKnight'a işaret etti. Patronu derin bir soluk aldı.
Binbaşı, müzeye küçük bir ekip götürmeni istiyoruz. Senin varlığın yıldırım düşmesiyle ilgili araştırmalarda uzmanlaşmış Amerikalı bir bilim adamı olarak oraya bildirildi bile. Mümkün olan yer ve zamanda bağlantıları kuracaksın. Oradayken amacın kulaklarını açık tutmak ve orada yapılabilecek olan yeni keşifleri fark etmek. Biz burada bütün departmanları harekete geçirip araştırmaya devam edeceğiz. Londra'da daha fazla araştırma gerekirse senin ekibin bizim oradaki elimiz ayağımız olacak.
Evet efendim. Amiral Rector ve Dr. McKnight arasında bir göz teması oldu. Sorulmamış bir soru vardı. Painter omurgasında buzdan parmakların dolaştığını hissetti. Amiral tekrar başını salladı. McKnight Painter'a döndü.
Burada bir faktör daha var. Bu açıdan çalışan tek grup biz olmayabiliriz.
Ne demek istiyorsunuz?
Eğer hatırlarsan direktör Londra'daki savunma bilimleri ofisinden gelen bir çift araştırmacıdan söz etti.
Yıldırım küresi görülen yerleri araştıranlar.
Doğru.
Painter'ın iki üstü arasında yine bir bakışma oldu. Sonra patronu ona sertçe baktı.
4 saat önce vuruldular. Odalarında infaz usulü. Odaları karıştırılmış, birkaç şey çalınmış. Metropolitan polisi soygun cinayeti olduğunu düşünüyor.
Amiral Rector masasında kıpırdandı.
Ama benim midem tesadüfleri hiç kaldırmaz. Bende hazımsızlık yapıyor.
McKnight başını salladı. Cinayetlerin yeni soruşturmamızla bağlantılı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama sen ve ekibinin öyleymiş gibi hareket etmenizi istiyoruz. Birbirinizi kollayıp hep tetikte olacaksınız.
Painter başını salladı. Bu arada, dedi amiral, umalım da St. Pond'a gidene kadar yeni bir şey keşfetmesinler.
8. ayrımın sonu. Sayfa 108.